Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza İyan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de, bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur." Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ila 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ila 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ila 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 12 Safer 1443 ve Miladi 19 Eylül 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile S-400 kriziyle ilgili yapılan röportajın ikinci ve son bölümü, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, kalıcı itir ve sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran voleybol takımı Asya şampiyonu oldu. Muhammed Bakri, Kuzey Irak'taki teröristleri uyardı. İran Savunma Bakanı, savunma gücü ve diplomasinin geliştirmesinin önceliğimiz olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Muhsin Rıza'nın istifasını kabul etti. Ve İran ile Türkiye ikili ticaretinin geliştirmesine vurgu yapıldı. Şimdi haberler.
İran voleybol milli takımı Japonya'yı 3-0 yenerek Asya şampiyonu oldu. İran voleybol milli takımı ile Japonya takımı Asya şampiyonasında final maçta karşılaştılar. Yarı finale yükselmek için Çin takımını yenmeyi başaran İran voleybol milli takımı Japonya'yı da yenmeyi başardı. İran voleybol takımı final maçta rakibini her 3 sette yenerek Asya şampiyonu oldu. Asya şampiyonu olan İran voleybol milli takımı daha önceki maçta Çin'i yenerek Rusya'da düzenlenecek 2022 Dünya Yarışması'na katılma vizesini kazanmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 319 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada son 24 saatte 319 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 15.975 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Öylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 117.182'ye, vaka sayısı ise 5.424.835'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 6.765'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4.764.998'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakır'ı Kuzey Irak bölgesinde çöreklenen İslam İnkılabı karşıtı terör örgütlerine uyardı. Bugün düzenlenen Genelkurmay 2. Başkanı devri teslim töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı General Bakır'ı İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu birliklerinden geçenlerde Kuzey Irak Kürdistan bölgesinde düzenlediği operasyona işaretle bu bölgenin yerel yönetimi ve Irak yönetimi bu terör çetelerine karşı koymaları gerektiğini belirtti. Bölgede Amerikan üslerinin de kapatılması ve İslam İnkılabı karşıtı teröristlerin yuvasına dönüşmesinin engellenmesi gerektiği yönünde Amerikalılara da uyaran General Bakır'ı İran Silahlı Kuvvetleri'nin inkılap karşıtı teröristlerle mücadelesi devam edeceğini, sınırlarda hiçbir türlü şeytana müsaade etmeyeceklerini vurguladı. General Bakır'ı terör çetelerine karşı koymak, Birleşmiş Milletler bildirgesinde de tanınan İran'ın en doğal hakkı olduğunu kaydetti.
İran Savunma Bakanı General Muhammed Rıza Çiyali, savunma gücü ve savunma diplomasisinin güçlendirmesinin kendi önceliklerinden olduğunu belirtti. General Çiyali bugün Genelkurmay Başkan Yeni Yardımcısı General Aziz Nasirzade için düzenlenen törenin marjında yaptığı açıklamada her türlü tehdide karşı silahlı kuvvetleri hazırlıklı hale getirmeyi ve İslam Cumhuriyeti'nin askeri gücüne güç katmayı kendisi için farz gördüğünü vurguladı. Savunma Bakanı, bakanlığın olabildiğince savunma gücünü artırmaya çalıştığını belirterek, savunma diplomasi bölümünde oldukça önemli rol ifa ederek, dış politikaya ve genelkurmayı münasebetlerine katkı sağladıklarını kaydetti. İslam İnkılabı rehberi tarafından General Aziz Nasirzade Genelkurmay Başkan Yardımcılığına atandı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Muhsin Rıza'yla Nizam Maslahatı'na Teşkil Konseyi Sekreterliğinden istifa etmesini kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Muhsin Rıza'nın Nizam Maslahatı'na Teşkil Konseyi Sekreterliğinden istifasını kabul etti. Ayetullah Hamine'yi Rıza'nın istifa dilekçesini verdiği yanıta, Dr. Rıza'nın Nizam Maslahatı'na Teşkil Konseyi Sekreterliğinde uzun yıllar boyunca verdiği emek ve çabalarının unutulmaz olduğunu işaretle Rıza için yeni görevinde başarılar diledi. Rıza'yı bir süre önce Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i tarafından ekonomik işlerden sorumlu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına atandı.
İran Dışişleri Bakanlığı haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuları ele aldı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere yarın New York'a gideceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Said Hatipzade, Lübnan Dışişleri Bakanı'nın İran'ın akaryakıt sevkiyatı hakkındaki açıklamalarına değinerek, İran her zaman dost ülkelerin hükümetleriyle işbirliği yapmaya ve onlara yardım etmeye kararlıdır. Bu da Lübnanlı tüccarlar tarafından gelen normal bir satın alma talebiydi ve bu sevkiyat gönderildi dedi. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına atıfta bulunan Hatipzade, bu toplantıda yaşananlar dört ülkenin açıklamasına ciddi şekilde yansıdı. Yapılan görüşmelerde Afganistan konusu Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı düzeyinde ciddi bir şekilde ele alındığı ifadesini kullandı. Hatipzade, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında ayrıca Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulması dahil olmak üzere birkaç noktada ciddi bir anlaşmaya varıldığını belirtti. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olması hakkında Hatipzade, bu örgütün iç mekanizmaları bizim için önemlidir. Bu mekanizmaları uygulayacağımızı ve geliştireceğimizi temenni ediyorum. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği, Amerika politikalarının başarısızlığının bir göstergesidir ifadelerinde bulundu. Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere yarın New York'a gideceğini ve farklı kıtalardan gelen Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacağını söyledi. Hatipzade, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında İran heyeti ile Amerikan heyeti arasında bir görüşme planı olup olmayacağı sorusuna hayır yanıtını verdi. İranlı sözcü ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın önümüzdeki haftalarda Afrika'yı ziyaret etmesinin planlandığını ifade etti. Hatipzade, Şehit General Kasım Süleymani davası ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda attığı adımlar hakkında şu ifadeleri kullandı. Dışişleri Bakanı göreve başladığı ilk günlerde Dışişleri Bakanlığı'nda bir toplantı düzenledi. Bunun ardından yargı erki, savcılık, devrim muhafızları, Kudüs gücü, İstihbarat Bakanlığı ve devrim muhafızları başlanmak üzere tüm ilgili kurumların katılımıyla başka bir toplantı düzenlendi. Bu davanın uluslararası hukuk açısından cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu nedenle ülke içinde gerekli dilekçeler hazırlanmıştır. Toplantıda bu davadaki sanıklar haklarında iddianame hazırlanması gerektiği belirtildi. Hatipzade ayrıca bu toplantıda uluslararası arenada eski Amerikalı yetkililerin sorgulanıp adalete teslim edilmesi konusunun ele alındığını bildirdi. Hatipzade koronavirüs aşısının ithalatına ilişkin olarak şunları söyledi. Önümüzdeki ay özel sektör ithalatına ek olarak ülkeye 60 milyon doz aşı ithal edilecek. Hindistan'da, Avrupa'da veya diğer ülkelerde üretilmiş olursa olsun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan herhangi bir aşı ithal edilecek. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 65. yıllık toplantısına katılmak üzere Viyana'ya gitti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 65. yıllık toplantısına katılmak üzere üst düzey bir heyetin eşliğinde Viyana'ya gitti. İslami Ajansı'nın yıllık toplantısına katılmanın yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ve mevkidaşları ile bir araya gelecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi son günlerde Tahran'a gelerek İslami ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayınlanmıştı.
İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ortak sınırda ticareti çeki düzen verilmesinin ikili ticaretin artmasında oldukça etkili olduğunu işaretledi. İkili ticaret hacmini 30 milyara çıkarma hedefinin konsey kurmasıyla kolaylaşacağını vurguladı. İran ve Türkiye Parlamentoları Dostluk Grubu'nun Van Ticaret Odası ile düzenlenen ortak oturumda konuşan Necipzade, iki ülke arasında ortak sınır bölgesinde sınır ticaretine çeki düzen verilmesi, ikili ticaret hacminin artırılmasında ve yıllık 30 milyar dolarlık hedefe ulaşılmasında etkili olacağını belirtti. Necipzade, Hoy ilçesi İran ve Türkiye arasında en önemli ticari ve iktisadi güzergahı olduğunu, ortak yatırım sitelerinin kurulması ve Hoy kenti ile Van'ın kardeş kent olması ve ortak ticaret odasının kurulması belirlenen ortak ticari hedeflere ulaşmaya katkı sağlayacağını ve ikili ticaretin gelişmesi yolundaki engellerin kaldırılmasına katkısı olacağını vurguladı. Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar da toplantıda yaptığı açıklamada iki ülke ticaretinin önündeki sorunlara işaretle bu sorunların kaldırılması için yetkililerin ve iş adamlarının katılımıyla toplantı düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Toplantıda Van Ticaret Odası Başkanı Necdet Akva da Van Ticaret Odası'nın Türkiye'nin en aktif 5. odası olarak İran ile ticareti artırmaya hazır olduğunu kaydetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York'a doğru yola çıktı. Yola çıkmadan evvel Atatürk Limanı'nda açıklama yapan Erdoğan, New York ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. New York'ta Türkiye ve binasının açılışını gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan, New York'ta bulunduğu süre zarfında Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek daha adil bir dünya mümkün başlıklı konferansa Amerika'daki vatandaşlarla, soydaşlarla ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceğini kaydetti. Erdoğan seçim barajının düşürmesine dair, "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim," dedi. Erdoğan, Nahçıvan koridoru ile ilgili inşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı liderler zirvesine dair göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü kahrını çeken biziz ifadelerini kullandı. Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamalarına ilişkin de Erdoğan şunları kaydetti. Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz gerekiyor. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımları atarız. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda Amerika'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Türk-Ermenistan ilişkileriyle ilgili biz görüşmelere kapalı değiliz, olumlu yaklaşımlarla adım atmaları lazım. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, benimle görüşmek ve diyalog kurmak için Gürcistan Başbakanı ile mesaj gönderdi, dedi.
Ermenistan Özel Kuvvetleri'nin geniş bir alanda askeri prova gerçekleştirdiği bildiriliyor. 17 Eylül'de Ermenistan ordusu Özel Kuvvetleri'nin geniş çaplı askeri tatbikatı çerçevesinde istihbarat gruplarının saldırı operasyonları ilanları gerçekleştirildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikata katılan askerler profesyonel ve uyumlu bir şekilde temsili düşmanın ateş noktalarını ve önemli tesislerini imha ettiler ve düşmanın arkasından geçerek taraflar alt birliklerinin hareketleri için uygun koşullar yarattılar. Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti birliklerinin katılımı ile Bakü'de ortak tatbikat düzenlenmişti.
Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK-KCK'lı SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi. Türkiye güçlerinin PKK'ya karşı yurt içindeki mücadelesi devam ediyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Emniyet İstihbarat Başkanlığı Koordinesi'nde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca müştereken yapılan çalışmalarda Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK-KCK terör örgütü grubuna yönelik yapılan İHA-SİHA destekli hava harekatında örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir ifadelerine yer verildi.
Türkiye İçişleri Bakanı bu ülke içindeki PKK sayısının azaldığını duyurdu. Türkiye'deki PKK sayısının ilk kez 200'ü altına düştüğünü de vurgulayan Soylu, bu akşam itibariyle Türkiye'deki terörist sayısı içerideki ilk kez 200'ün altına düştü. Sayı 197'ye geldi. Bunun şunun için söyledim. Terörden arındırılan Türkiye, huzurlu bir Türkiye'dir ifadesini kullandı. AK Parti yönetiminin PKK ile mücadelesini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Ağrı'ya gittim. Ağustos ayında Ağrı Dağı'na tırmanışta her gün 600-650 kişinin kampı vardı ifadelerini kullandı. Bu arada Irak'ın kuzeyinde bir Türk askerinin daha hayatını kaybettiği bildiriliyor. Anadolu Ajansı'nın haberinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bir Türk askerinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İslami Direniş Hareketi Hava Sözcüsü Hazım Kasım, Celbu cezaevinden tünel kazarak kaçmayı başaran Filistinlilerin her türlü koşulda çeşitli araç gereçlerle direnişlerini sürdürebileceklerini gösteren esirlere selamlarını ve takdirlerini gönderdi. Kasım, bu sabah konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özgürlük tüneli kahramanlarının yeniden gözaltına alınmalarına rağmen eylemlerinin Siyonistlerin güvenlik sistemlerinin zayıflığının ve Filistin direnişinin iradesi karşısında dayanamayacağının kesin delili olarak kalacağını ifade etti. Filistinli 6 esirin yaptığı büyük bir kahramanlık ve cihat, Filistin halkının direniş tarihine parlak harflerle geçecek bir başarı olduğunu söyleyen Kasım, İzzettin Kasam, Tugaylarının sözünde duracağını ve gelecekte yapılacak bir esir takası anlaşmasında salıverilmesi talep edilen esirlerin başında Özgürlük Tüneli kahramanı 6 esirin olacağını belirtti. Esirlerin işgal rejimi zindanlarından başları dik çıkacaklarını kaydeden Kasım, esirlere zindanların kapılarını işgalci gardiyanların açacaklarını belirtti. Hamas sözcüsü, işgal zindanlarında esir tutulan Filistinlileri özgürlüklerine kavuşturmanın, Filistin direnişinin önceliklerinin başında yer almaya devam edeceğini açıkladı.
Ve Amerika'nın Kabil'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları Washington'un bu saldırıyla ilgili özrünü kabul etmediler. Amerika'nın ihale saldırısında ölen Afganların aile ve yakınları Washington'un özür dilemesinin yeterli olmadığını, Amerikalıların Afganistan'daki varlığından dolayı özür dilemeleri gerektiğini vurguladı. Bazı kurbanların yakınları Amerika'nın tazminat ödemesini isterken, kimileri saldırının sorumlularının cezalandırılması çağrısında bulundular. Amerikan Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı McKenzie de Amerika'nın 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk olmak üzere 10 sivilin öldüğünü kabul etti. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya ölenlerin DAEŞ ile bir bağlantı yok ya da Amerikan güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor ifadesine kullandı. Bazı kaynaklar ise bu saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İran Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan ziyareti etrafında. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın resmi daveti üzerine geçen hafta pazartesi günü Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Tacikistan'a giden İslam İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Şanghay zirvesinin ardından Tacikistan Cumhurbaşkanı sıcak karşılaması ile ikili görüşmelerini gerçekleştirdi. İslam İran Cumhurbaşkanı Reisi siyasi ve ekonomik makamlardan oluşan üst düzey bir heyetle birlikte söz konusu ziyareti gerçekleştirdi. İslam İran Cumhurbaşkanı ve yanındaki yetkililerin Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ve Tacik yetkililerle görüşmelerinin ardından iki taraf arasında 6 işbirliği anlaşması, 1 mutabakat anlaşması ve bir de gümrük işbirlikleri teknik protokolü imzalandı. Söz konusu ziyarette Cumhurbaşkanlığı heyetinde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ise Cumhurbaşkanı'nın Gülab bölgesini de ziyaret ettiğini belirtmiş ve şu açıklamada bulunmuştu. Bu şehirde İranlı büyük bir arif defnedilmiştir. Tacikistan halkı onu kutsal bir sima olarak tanıyor. Orada Cumhurbaşkanı karşılamak ve büyük arife saygı duymak amacıyla önemli etkinlikler düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Orta Asya Havzası ülkelerinin bağımsızlığının ardından kültürel ve dini bağlarından dolayı ve de siyasi ve ekonomik ortak çıkarlarından ötürü her daim bu bölgeyle sağlam ilişkilerini korumaya çalışmıştır. Bu süreçte ise Tacikistan dilsel ve kültürel olarak İran'a daha yakın olmasından dolayı daha da odaklanılmış bir şekilde İran diplomasisinin bölgeye yönelik ekseninde yer almaktadır. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi daha önce tanıtılma ve yemin törenine katılan Tacikistan Meclis Başkanı Muhammed Tahir Zakirzade ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini dil birliği ve gönül birliğine dayalı olduğunu belirtmiş ve şu açıklamada bulunmuştu. Tahran ve Duşanbe ilişkileri iki ülkenin normal ilişkilerinin ötesindedir. Kültürel ve medeni yakınlıklardan hareketle ilişkilerin seviyesinin artırılması için yeni adımlar atılmalıdır. Ekonomik alan hali hazırda İran ve Tacikistan arasındaki işbirliğinin önemli tezahürlerinden biridir. Tacikistan, Orta Asya bölgesinde İran'ın büyük bir ekonomik ortağına dönüşme kapasitesine sahiptir. İran özellikle de güney limanları sayesinde Tacikistan'ı açık sulara taşıyabilir.
Uzmanların belirttiğine göre İran İslam Cumhuriyeti ve Tacikistan, petrol, enerji ve baraj inşa projelerini hayata geçirme alanındaki işbirliklerine ilaveten gıda sanayi, metal ve turizm alanında da yüksek bir işbirlik kapasitesine sahiptiler. Bu hususta iki ülkenin özel sektörü birbiriyle koordineli çalışabilir. İki ülke arasındaki en önemli belgelerden biri de yatırımcılık ile ilgili belgedir. Son yıllarda bu yöndeki anlaşmalar, Tacikistan'da İstiklal Tüneli ve hidroelektrik santrallerinin inşa edilmesine yol açmıştır. Bu alandaki çalışmalar şimdi de iki ülkenin işbirliğinin sembollerine dönüşmüştür. Dış siyaset penceresinden bakıldığında Tacikistan açısından İran'ın Tacik siyasetçilerin gözünde büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. İran'ın Tacikistan'da barış ve huzurun sağlanmasındaki rolü ve İran'ın bölgede istikrar ve barışı koruma yönündeki sürekli çabaları ve Afganistan'da barışın sağlanmasına yardımları Tacikistan açısından İran'ın önemi stratejik düzeyde artırmıştır. Özellikle İran'ın mevcut durumda Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olduğu bir sırada bu önem daha da artmıştır. Tacikistan Cumhuriyeti'nin 9 Eylül 1991'de bağımsızlığını elde etmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti bu ülkenin bağımsızlığını tanıyan ve Duşanbe'de büyük elçiliğini açan ilk ülke oldu. İran'ın Orta Asya ülkelerine ilgisi aslında Doğu'ya olan bakışı çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu açıdan Dr. İbrahim Reis'in Tacikistan'a yaptığı ziyaretini iki ülke ilişkilerinde de yeni kapıları da araladığını söylemek mümkündür.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran'ın bölgesel siyasetinin savaşın reddedilmesi ve adalete dayalı barışın inşasına dayalı olması etrafında. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman bölgede askeri çatışma ve gerilim peşinde olmamıştır. Ancak her daim adalet ve barış içerisinde yaşamak için tehditlere karşı bölgenin uyanık olması ve caydırıcı güce sahip olmasına vurgu yapmıştır. Kuşkusuz her zaman, her mekan ve her türlü toplumda barış ve güvenliğin inşası insanların tarih boyunca en önemli arzuları ve istekleri arasında yer almıştır. Bu küresel talebe yanıt olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1981'den itibaren Genel Kurul kararına esasen her yılın 21 Eylül gününü Dünya Barış Günü olarak adlandırmıştır. Ancak gerçekte barışın amacı sadece savaşı nefyetmek ve ondan uzak durmak değildir. Bir yandan da adalet, eşitlik ve güvenliğin inşasıdır. Araştırmacı Cemil Milani, barışı uluslararası hukuk açısından ele alarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kuruluş Anlaşması, Dörtlü Cenevre Konvansiyonları, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Antlaşması ve Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'ne değinerek bu belgelerde hep küresel güvenlik ve barışa vurgu yapıldığını belirtiyor ve bu belgelerde uluslararası hukukun nihai amacının adalet değil barış olduğunu vurguluyor. İran Silahlı Kuvvetleri Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşriyani ise cumartesi günü Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve birçok ülkenin askeri ataşesinin katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Barış ve Savunma Fuarı açılışında İran'ın bu alandaki tutumları ve yaklaşımlarını açıklamaya ve aydınlatmaya çalıştı. Tuğgeneral Aşriyani, adaletin sağlanması halinde barışın da doğal bir sonucu olarak ortaya çıkacağını belirterek şu ifadelere yer verdi. Unutmamalıyız ki savaşın son bulması gerçek barışın inşa edilmesine yol açmayabilir. Savaş başka şekillerde de sürdürülebilir.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşriyani'nin bu husustaki sözlerinde barışın gerçek kavramını tanımakta bize yardımcı olacak stratejik öneme sahip bir noktayı da görmek mümkün. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı açıklamasında barışın sultancılar ve aşure talepçilere karşı direnmek suretiyle sağlanabileceğini açıklık getirdi. Aslında bu vurgu adalet ve barışın yan yana olmaz zaruretini göstermektedir. Bu durum İran Silahlı Kuvvetleri'nin zulümle mücadele ve güvenliği koruma ve tehditlere karşı koruma sağlamak yönündeki stratejik rolü ile örtüşmektedir. Gerçekte barış, adalet ve güvenlik birbirlerini tamamlayan unsurlardırlar. Bu yüzden barışın gerçek kavramını adalet, gelişme ve güvenlik gibi insani değerlerden ayrı düşünmek mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, adaletin olmadığı bir yerde barışın inşası da mümkün olmayacaktır. Aslında barışın adaletten uzaklaştığına dair dünyada birçok emare mevcuttur. Filistin milletine uzlaşmacı projelere dayatmak ve işgalci rejim ile sözde barışın sağlanması çerçevesindeki yakınlaşmalar, barış kavramının suistimal edilmesinin açık bir örneğidir. Amerika'nın Arap devletleri ile Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme yönündeki çalışmaları da bölgede barış için inşa edilememesinin yanı sıra barışı yok edecek bir girişime de dönüşebilir. Bu süreci Afganistan, Yemen, Irak, Suriye ve diğer milletlerin işlerine müdahale eden güçlerin dayattığı zulümlerde görmek mümkündür. Aslında bu zulümler temel insani hakları ihlali ve bölge dünyaya yönelik ciddi bir tehdittir. Adil barış söylemi evrensel bir söylem olarak küresel barışa doğru hareketi de kolaylaştırabilir. Deneyimler ise adaletin, eşitliğin, refahın ve ılımlılığın ve var olduğu bir süreçte barışın kalıcı olacağını göstermiştir. Bu hedefe ulaşmak için İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Mehmet Reza Şahin'in söylediği gibi siyasetçilerin, aydınların ve hürriyet yanlıları ve insan severlerinden desteklerine bağlıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feribe. Değerli dinleyiciler, dün geceki röportajımızda Türkiye'nin S-400 gündemiyle ilgili gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuşmuştuk. Bu meselenin NATO için nasıl bir tehdit sayıldığını, Türkiye'nin S-400 konusundan hareketle kendi dış politikasında nasıl bir düzen vermesi gerektiği hususlarına değinmiştik. Röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Mehdi Bey, şimdi bugünkü sohbetimizde dünkü röportajımızın devamında başka sorulara değinmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi Türkiye bu S-400 hava savunma sistemine donansa veya donanmasa bizim bölgemize olan etkiler neler olabilir acaba? Özellikle komşu ülkeler çapında konuşacak olursak bunun bölgemiz için yararı veya zararı neler olabilir sizce?
Şimdi başta şunu bilmek lazım. Aşırı silahlanma insanlık açısından tehdittir. Kimyasal silahlanma, nükleer silahlanma tehdittir. İnsanlık açısından tehdittir. Yani ülkeleri, devletleri bir yana bırakalım. Bütün insanlık için, doğa için zarardır. Doğa için büyük bir tahribattır. İnsanlık açısından da ciddi tehlikeleri oluşturan faktörlerdir. Bunun uluslararası kontrolü çok yetersiz. Günümüze baktığımızda uluslararası kontrolü çok yetersiz. Bu noktalarda tabii bu da artık var olan sorunlara çözüm yöntemi olarak bakıldığı için, devletler buna göre bakıp kendilerini ona göre konumlandırmak durumunda kaldıkları için ister istemez dikkatten uzak kalacak şekilde veya gizli bir şekilde devletler bunu üretmeye çalışacaklar. Bu işin doğası gereği. Şimdi burada ne kalıyor? Burada insanlığın gidişatına doğru yön verebilecek güçlerin demokratik yönetimlere evrilmesiyle esas olarak bu tehlike ortadan kaldırılabilecektir. Bu olmadığı sürece her zaman savaşların ortaya çıkması mümkündür ve her zaman gizli bir şekilde her türlü silahların üretiminin önünün alınamayacağını da biz gelişmeler itibariyle bunu belirtebiliyoruz. S-400'lerin Türkiye açısından donanması, ondan sonra böyle bir iklime girilmesi bölge açısından biraz yaşamın akışına yine aykırı bir durum ortaya çıkmış olacaktır ki burada kazanım daha çok Rusya'nın lehine bir siyasi kazanım durumu yaratılabilecek. Pratik olarak öyle bir tehdit bölgede görülmüyor. S-400'leri kullanmak zorunda kalacağı, bundan sonra Patriotların bunun karşısında kullanılacağı, kullanmak zorunda kalacağı bir havaya ne Amerika giriyor aslında ne de Rusya giriyor. Çünkü en çok da birbirlerine hassas yaklaşacak olan güçler Amerika ve Rusya güçleridir. Avrupa güçleridir ki Avrupa zaten Amerikan müttefiki olarak bölgede hareket etmekte. Böyle bir yaklaşım olduğundan ötürü o düzeye vardırmaları düşünülemiyor, düşünülemezdi. Çünkü kıran kırana diyelim Suriye'de karşı karşıya gelme tehlikeleri ortaya çıktığından itibaren de yine birbirlerine karşı mesafeli ve ölçülü olmak zorunda olduklarını en çok onlar gördüler. Bunu yakından da hissettiler. Bu itibariyle Türkiye açısından öyle bir tehdit durumu kısacası görülmüyor. Böyle bir tehdit durumu görülmüyor. Türkiye'yi ille de büyük maddi kayıplara uğratmak için büyük silah satışlarının gerçekleştirmek istiyorlar şimdi güçler. Evet. Türkiye'de ne yazık ki bu konuda Türkiye'nin çıkarına olmayan yaklaşımlara girdiğini de belirtmek gerekiyor.
Şimdi efendim Türkiye Suriye'de aldığı büyük darbe ve yenilginin ardından kendi sınırlarını güçlü bir şekilde muhafaza etmek ve korumak amacıyla bölge ülkeleriyle başta Suriye olmak üzere çok güçlü bir işbirliğini geliştirerek bunu başarabilir mi acaba? Yani şimdi Suriye'de de biliyorsunuz durum değişti. Artık hükümet her yeri kendi kontrolü altına almış bulunuyor. Rusya da Suriye'yi destekliyor, İran da destekliyor. Türkiye'de bu araya katılırsa sizce durum nasıl olur acaba?
Şimdi sorun artık global sistemsel bir sorun haline gelmiş. O açıdan salt kaba güçlerle devletlerin de kaba güç oluşturarak buna ağırlık vererek bir sorunu çözebilecekleri iklimi geçmiş. Çok geride kaldı. Belki 1. 2. Dünya Savaşları sürecinde ki öyle bir olaylar yaşandı, oldu. Kimi halklar da bu süreçlerde hani bir bütün olarak bütün haklardan mahrum edildi. Süreç içerisinde asimile edildiler, çeşitli biçimde ikna edilip dağılma sürecine sokuldular. Çok iyi biliniyor ki Orta Doğu'da Orta Doğu'nun en büyük halklarından olan Kürt halkı da yüzyılın başlarında benzer bir akibete uğratılmak istendi. Uğratıldı da yani. Lozan anlaşmalarıyla ve benzeri anlaşmalarla yani tamamıyla tasfiye edilmek istendi. Fakat bir gerçeklik vardı ki bu göz ardı edilemedi. Tekrar dirildi. Şimdi buna da baktığımızda demek ki kaba güç her şeye kadir değildir. Burada doğru bir yönetimi sağlamak artık insanlığın temel görevi olarak önüne çıkıyor. Eğer ki doğru yönetim halkın bütününü kucaklayan bir demokratik yönetim gerçekleşmediği sürece artık Orta Doğu'da da totaliter devletlerin varlığı, ondan sonra büyük saldırılarla bazı halkların yenilgiye uğratılma süreçleri aşıldı. Bunlar geride kaldı. Yani deyim şöyle kabaca belirteksek esas olarak halkların gözü açıldı, özgürlüğü tattılar. Artık hiç kimse hiçbir güç, hiçbir halkı özgürlüğünden vazgeçiremez. Burada yapılması gereken bütün halkları kucaklayacak, bütün inançları kucaklayacak ortak bir yönetim marifetini geliştirmede yatıyor. Dikkat ederseniz medeni dünya dediğimiz yani tahlillerin ve ülkelere yaklaşımlarında buna çok dikkat ediyorlar. Bir yönetim, bir örgüt, bir parti, bir hükümet kurulmak istediğinde, iktidara gelmek istediğinde acaba bu ne kadar kapsayıcıdır? Çünkü kapsayıcı olmayan, dar olana kimse artık güvenmiyor. Güvenemez çünkü ömrü kısa süreli olacaktır. Ne kadar kendini daraltırsa bir iktidar gücü o kadar aslında kendine zarar vermiş oluyor. O nedenle demokrasi şu anda çağımızın en temel yönetim marifetidir. Bu marifeti uyguladığın zaman elbette ki halklar arasında görülecektir ki öyle büyük de sorunlar yok. Özünde zaten halklar arasında bir sorun yok. Devletlerin çıkar menfaat savaşlarından başka bir sorun yok dünyada. Dünyanın neresinde inceleme yaparsanız, savaşlar ve sorunların incelemesini yaparsanız sadece devletlerin kendi çıkarlarını sürdürmek için kendi daha fazla bir açgözlülüğe çıkarlarını korumak için daha fazla kazanç sağlamak için yaptıkları savaşlardır. Savaşların özü budur. Yoksa halkların birbirleriyle hiçbir sorunu yok. Kürdün, Arap'ın, Laz'ın, Çerkez'in, bilmem Türk'ün, Fars'ın birbirleriyle, Azeri'nin birbirleriyle ne sorunu olacak? İnsanca, hepsi beraberce yaşayabilirler. Hiçbir sorunu da olmaz. Çünkü bu dünyada yani paylaşılmayacak bir şey yok yani.
Evet.
Mesele hepsi onda yatıyor. O nedenle demokratik yönetim geleceğimizin teminatı olacaktır. Benim diyeceğim bunlar.
Anladım. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Rica ederim.
Çok sağ olun, hoşça kalın, sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Türkiye'nin S-400 gündemi ve bu konuya ilişkin gelen tepkileri konuştuk sohbetimizde. Röportajımızın bu konuda ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'inin Afganistan'da yabancı müdahalesi bu ülkeye güvenlik getirmediğini ve bu yüzden elleri bu ülkenin üzerinden kesilmesi gerektiğini vurgulaması, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman'ın ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile iktisadi ve ticari ilişkileri geliştirmek istediğini vurgulaması gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas bir bildiri yayınlayarak, Siyonist rejimi Filistinli tutuklulara karşı düşmanca eylemleri konusunda uyardı. Yayınlanan bildirde şu ifadelere yer verildi. Siyonist rejimin hapishanelerindeki gelişmeleri ve işgalcilerin Filistinli tutsaklara yönelik eylemlerini yakından takip ediyoruz. Filistin halkı, işgalcilerin tutsaklara karşı işlediği cinayetler karşısında asla sessiz kalmayacaktır. Siyonistler tutsaklara yönelik düşmanca eylemlerinin bedelini şüphesiz ödeyeceklerdir. Bilindiği üzere Filistinli 6 esirin Siyonist rejimin yüksek güvenlikli hapishanesinden tünel kazarak kaçması Siyonist rejime ağır bir darbe olmuştur. Bunun ardından korsan rejim Filistinli esirlere yönelik insanlık dışı uygulamalarını daha da şiddetlendirmiş bulunuyor.
İttilaat gazetesinde Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran, İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'ın uzlaşmasının Pakistan'ın yararına olacağını vurgulaması, İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı Sözcüsü Seyyid Nizamettin Musevi'nin İran, İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na katılarak Doğu'nun güç karesini tamamladığını söylemesi gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye'nin Viyana'daki Birleşmiş Milletler Ofisi ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Dr. Hasan Hattur, Suriye'nin kapsamlı güvenlik önlemleri anlaşması ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından Viyana'da düzenlenen Eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısında Büyükelçi Hattur yaptığı açıklamada bazı malum çevrelerin izlediği kafa karışıklığı yolu Suriye üzerine daha fazla baskı yapmayı hedeflediğini, bu çevrelerin saldırgan ve başarısız politikalarının bir sonucu olarak yaşadığı tüm zor koşullara rağmen gereken tüm uluslararası yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtti. Büyükelçi Hattur ayrıca nükleer yetenekleriyle Siyonist rejimin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması ve ajans ile yapılan kapsamlı güvenceler anlaşmasının çerçevesi dışında kalmasının, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi sistemi için ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Büyükelçi Hattur, Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Tahran'a yaptığı ziyaretin sonuçlarını ve ajans ile İran arasındaki çözüm bekleyen sorunların çözümüne yönelik ortak açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, ajansın kendisine verilen görevleri tam tarafsızlık, bağımsızlık, nesnellik ve profesyonellik ile yerine getirmeye devam etmesi ve egemen ülkeleri hedef alan siyasi gündemleri uygulamaya yönelik dış baskılara kurban gitmemesi konusundaki arzusunu dile getirdi.
Hemşeri gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika'nın New York Times gazetesi, Lübnan'ın Hizbullah hareketi bu ülkede milli kurtarıcı rolü ifa ederek Amerika devletini yenmeyi başardığını yazdı. Konu hakkında bir yazı yayımlayan New York Times gazetesi, Lübnan Hizbullah hareketi Amerika ile rekabette zafer kazandığını belirtti. Gazete yazıda şu ifadeleri kullandı. Lübnan Hizbullah Hareketi Perşembe günü 1 milyon galon mazotu Suriye sınırlarından Lübnan'a getirdiğini ilan etti. Lübnan halkı bir yandan Amerika'yı öfkelendirmeyi ve öbür yandan yakıt kıtlığı yüzünden neredeyse felç olan ülkenin en acil ihtiyacının giderilmesini kutladı. Gazete bu süreçte Hizbullah milli bir kurtarıcı rolünde ortaya çıktığını ve Lübnan yönetimi ve batılı hamilerinin beceremediği bir işi başardığını kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Müzik Seyit İbrahim Reis'in Tacikistan ziyareti,
İran dış siyaset yetkililerinin Afganistan hususunda görüşmeler yapması,
Irak Başbakanı'nın Tahran'da temaslarda bulunması
ve Rafal Grossi'nin Tahran ziyareti
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
İslam İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Perşembe günü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın resmi daveti üzerine ve Şanghay İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuşmak ve bu zirveye katılmak üzere Tacikistan'ın başkentine ziyarette bulundu. İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bu ziyarette Şanghay İşbirliği Örgütü Liderleri Zirvesi'ne katılan heyet başkanları ve ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Seyyid İbrahim Reis'i ayrıca Şanghay Zirvesi'nin ardından Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın resmi davetiyle bu ülkeyi ikili görüşmeler çerçevesinde gezdi. İran İslam Cumhuriyeti Yürütme Erkin'in başındaki yetkilinin İran Cumhurbaşkanı olarak Tacikistan'a ilk dış ziyareti iki açıdan önem taşımaktadır.
İlk neden Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın resmi daveti ve İran ile geçmişten süre gelen derin ilişkilere sahip bir ülkenin makamları ile görüşmesidir. Bu ziyarette İran Cumhurbaşkanı'nın yanında üst düzey siyasi ve ekonomik makamlardan oluşan heyetlerin bulunması, Tacikistan ile ilişkilerde ikili hedeflere verilen önemi ve İran'daki 13. hükümetin bölgesel diplomasi öncelikleri arasında bu ülke ile yeni işbirliklerin üstün konumunu göstermektedir.
Bu ziyaretin öneminin ikinci nedeni İslami İran Cumhurbaşkanı'nın Şanghay Zirvesi'ne gözlemci ve konuşmacı üye olarak katılmasıydı. Nitekim bu görüşmelerin sonunda İran Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na da katıldı. Bu durum ise kesinlikle çok taraflı ve iki taraflı hedefler ve fikirlerin açıklanması, İran'ın bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik yaklaşımı, özellikle de Afganistan durumu ve diğer bölgesel ve küresel hususlardaki görüşlerini açıklamak için önemli bir fırsat oldu. Bu açıdan İslami İran Cumhurbaşkanı'nın ilk dış ziyareti ve Şanghay Zirvesi'ne katılması özel mesajlar da içermektedir.
Şanghay bölgesi coğrafyasında açık sular vasıtasıyla transit ve ticaret ilişkileri kurabilmek büyük öneme sahip. Bu imkan ise özellikle İran suları üzerinden sağlanabilmektedir. Çünkü İran, Batı Asya bölgesinin en önemli ulaşım ana yolu sayılıyor. Örneğin İran'ın güneydoğusunda bulunan Çabahar Stratejik Limanı ve bu limana bağlanan kara ve demir yolu yolları, Doğu Asya, Orta Asya ve Batı Asya koridorlarını birbirine bağlamakta ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle eşsiz bir fırsat sağlamaktadır. Bölgede kolektif güvenlik açısından da çok taraflılığa dayalı olarak kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün İran ile işbirliğinin bölgesel yakınlaşma ve bölgesel çok taraflılığı da güçlendirebileceğini söylemek mümkün.
Afganistan gelişmeleri İran dış siyaset kolu ve bölge ülkeleri tarafından dikkatle izlenmektedir. Bu hususta İran, Rusya, Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü zirvelerinin marjında Afganistan gelişmelerini ele alıp bu ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne vurgu yaparak bir kez daha Afganların liderliğinde ve Afganların kontrolü ilkesine atıfta bulunarak bu ülkede barış, istikrar, sürdürülebilir gelişme ve refahın sağlanmasına vurgu yapıp mevcut kırılgan insani, sosyal, ekonomik koşullardan duydukları kaygıları da dile getirdiler. Ayrıca göçmenler meselesinin de gündeme alınmasını istediler.
Bölge ülkeleri Dışişleri Bakanları İran, Rusya, Çin ve Pakistan arasında Afganistan hususundaki istişarelerin devam etmesini ve görüşmelerinde bakanlar, özel temsilciler ve büyükelçiler düzeyinde sürdürmesini istediler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan'da insani durum konulu sanal oturumda yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki durumu ile ilgili görüşlerini anlattı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında düzenlenen oturumda, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan yaptığı konuşmada, Afganistan'daki gelişmeleri insani ve siyasi düzeylerde ele aldı. Bilindiği gibi Afganistan'da insani durum oldukça endişe vericidir. Afganistan'ın muhtelif noktalarından yayınlanan görüntüler ve gelen haberlerden felaketin ne kadar derin olduğu anlaşılıyor.
Tahran Radyosu.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi 12 Eylül'de Tahran'a gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İslami Şura Meclis Başkanı ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri ile görüştü. El-Kazimi'nin Tahran ziyareti birkaç açıdan önemlidir. Birincisi, İran'da Seyyid İbrahim Reisi Başkanı'nda 13. hükümetin faaliyete başlamasından sonra Tahran'a ziyarette bulunan üst düzey ilk yetkili olmasıdır.
Bu ziyaret, Kazimi ve yönetiminin İran ile ilişkilere büyük önem verdiğini gösteriyor. Bu doğrultuda Kazimi, Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında, Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin ilişkilerin gelişmesi ve muhtelif konularda diyalog için tüm çabalarını desteklediğini kaydetti. İkincisi, Irak ve İran ikili ilişkileri geliştirmek için ortak çıkarlara sahipler. Irak, ekonomi ve güvenlik alanlarında İran ile münasebetlerini güçlendirmek istiyor. 2014-2017 yıllarına göre Irak'ta güvenlik olayları kıyas edilmeyecek kadar azalsa da hala İran'ın güvenlik alanında yardımına ihtiyaç duymakta. Ekonomik olarak da Irak'ın altyapısına yatırıma ilaveten bu ülke İran elektrik ve doğal gazına ihtiyaç duymaktadır.
Son dönemde bilindiği gibi Irak'ın İran'a olan borçlarını ödemediği için bu ülkeye doğal gaz ihracatı azalmıştır. Kazimi'nin İran ziyaretinde ele aldığı önemli konulardan birinin aynı mesele olduğu ifade ediliyor. İran İslam Cumhuriyeti bununla birlikte Irak ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye olumlu bakıyor ve hatta ikili ticaret hacmini yıllık bazında 13 milyar dolardan 30 milyar dolara yükseltmeye çalışmakta.
İran ile Irak ekonomik ilişkileri güçlendirmek için demir yolu koridoru üzerine odaklanmıştır ve enerji ile ilgili konuların yanı sıra Şalemçe demir yolunun Basra'ya ve iki ülkenin demir yollarının birbirine bağlanması bu ziyarette önemli ele alındı. İran ile Irak bu konulara ilaveten mezhebi alanda da işbirliği içindeler. Bu doğrultuda Erbil'in konusu ve İranlı ziyaretçilerin sayısının artırılması İran ile Irak yetkililerince Kazimi'nin Tahran ziyaretinde görüşüldü. Irak son zamanlarda Bağdat'ta İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere 9 ülkenin katılımıyla Irak'a destek isimli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Irak bölgesel anlaşmazlıklar ve gerilimlerin azaltmasına vurgu yapmakta ve bölgede arabulucu rolü ifa etmeye çalışmaktadır.
Bu durutuda İran'ın eski Ürdün Büyükelçisi Ahmet Esmalcihan yaptığı değerlendirmede Irak Başbakanı'nın Tahran ziyaretinin Bağdat toplantısı durutusunda olduğuna inanıyor. Irak Başbakanı bölge ülkeleri arasında anlaşmazlıkları azaltmayı düşünüyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi, pazar akşamı Tahran ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bu denetleyici kurumun İran ile en önemli meselesini anlaşmaya vararak çözdüğünü duyurdu ve bu anlaşmanın daha geniş çaplı diplomatik çabalar içinde ortam hazırladığını belirtti. Grossi ayrıca pazar günü anlaşmanın bu ajansın denetçilerini bilgilendirme sürecinin devam etmesi anlamına geldiğini, İran'ın nükleer faaliyetleri hususunda erişim ve bilgilendirme sürecinin yakın zamanda sağlanacağını belirtti. Grossi ayrıca bir sonraki ajans yönetim kurulunda İran'a karşı bir kararı açıklamaya da gerek kalmadığını belirtti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi'nin İran'a günübirlik ziyareti ve onun İran Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni başkanı Muhammed İslam ile müzakere etmesi ve anlaşmaya varması gerçekte Tahran'a bu ajans ile işbirliği yapmakta iyi niyetli olduğunu gösteriyor. Buna ilaveten bu durum İran'ın Amerika'nın Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarından kaldırması ve taahhütlerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi yoluyla varılacak anlaşma doğrultusunda düzenlenen Viyana müzakerelerinin yeni tür eşiğinde ciddiyetle duruma yaklaştığını gösteriyor.
Bu doğrultuda yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ajans ve İran'ın ortak bildirisinde tarafların karşılıklı güven ve işbirliği ruhuna bağlı kalacağı ve yapıcı ve teknik bir ortamda meselelerin çözülmesine özen gösterileceği belirtildi. Bu bildiriye göre ajansın denetçilerine belirlenen denetim teçhizatları ve donanımlarına yaklaşmalarına ve teknik servisleri çerçevesinde mühürlenmiş belleklerini değiştirmelerine müsaade edilecektir. Bu belleklerin ise İran'da tutulması kararlaştırılmıştır. Bu kararın uygulanmasının zamanlanması ve şekli ise taraflar arasında mütabakat konusu olmuştur.
Son haftalarda Batılılar İran'ın ajans ile işbirliği yapmadığı ve ajansın denetimlerinin azaldığı yönündeki temel iddialarını ileri sürerek karalama kampanyası başlatmış ve bu bahaneyle gelecek ajans yöneticiler konseyinde İran'a karşı yeni bir karar çıkartılacağını öne sürüyorlardı. Ancak Batılıların bu talebi Rusya tarafından hiç de hoş karşılanmadı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsudin.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Bi'set öğretilerini sayarak İslam'da Bi'set ışığında İslam'ın marifet silsilesini beyan ediyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Bi'set ve ilahi vahiy, insanlar için hakikatleri aydınlattı. Beşeriyet için gerçekleri aydınlattı. Bu gerçekler öyle ki, eğer insanlar ve çeşitli insan toplulukları bu gerçeklere inanır ve pratikte onlara bağlanırsa, onlara teyyibe hayat yetişecektir. Teyyibe hayat ne demektir? Yani tatlı, faydalı ve arzu edilen bir hayat, temiz bir hayat demektir. Temizliği istenilen olmasındandır, tatlı olmasındandır. İnsanın mükemmellik yolunda ilerlemesine ve tüm güzelliklerden ve erdemlerden zevk almasına yardımcı olmaktır. Hem dünyada hem ahirette. Bu teyyibe hayattır. Eğer kalpler bu marife, bu gerçeklere aşina olursa ve onlara yönelirse ve onun araçlarına bağlı kalırsa, kesinlikle teyyibe hayat onları bekliyor olacaktır. Şimdi bu gerçeklerin bir kısmı İslami marifet sistemidir ki İslami marifetin sistemi, yani İslam'ın varlık ile ilgili görüşü, insan ile ilgili, insanın dünyadaki rolü ile ilgili, Allah'ın kutsal zatı ile ilgili, Kumeyl duasında okuduğumuz Esma-ül Hüsna ve sıfatları ile ilgili her şeyi doldurmuştur. Veya Recep duasında şöyle diyoruz: onlarla göklerinizi ve yerinizi doldurdunuz. İnsanın dünyada ve ölümden sonraki gidişatı ve benzeri konularda çok mühim gerçeklerdir. Ve bunlar İslami marifetin silsilesi ve İslami marifetin sistemidirler. Bunları insanoğluna öğretiyor ve insanlığı uyarıyor ve uyandırıyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 81. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde de geçen sohbetlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruyoruz. Son bölümlerde sinirsel hasarlar üzerinde durmuştuk. Şimdi de omurga, omurilik hastalıkları üzerinde duracağız. Bugünkü sohbetimizde de boyun fıtığı veya servikal disk hernisi üzerinde duracağız.
Servikal diskler üst bel omurları ile boyun arasındaki yastıkçıklardır. Servikal disk hernisi genellikle disk sürtünmesi veya bozulması olarak ortaya çıkar ve dejeneratif disk hastalığı olarak da adlandırılır. Boyunda 7 adet omurga mevcuttur. Bu omurgaların arasında disk denilen yastıkçıklar ağırlığın eşit olarak dağılmasını ve omurga dinamiğini sağlar. Bu yapının çeşitli nedenlere bağlı olarak yırtılması sonucunda diskin omurili kanalı ve sinir kökü kanalına girmesiyle boyun fıtığı oluşuyor.
Servikal disk hernisi, boynun sık sık bükülmesi, kötü duruş veya boyun travması nedeniyle yaşla birlikte ortaya çıkabilir. Omurganın omurlarını ayıran sıvı dolu yastıkçıklar daha az esnekliğe sahip olur. İncelir ve daha az darbe emer. Servikal diskin yumuşak, jöle benzeri merkezi kurur ve küçülür, sinir kökleri ve omurilik için mevcut alanı sınırlar. Servikal diski çevreleyen bağlar kırılgan hale gelir ve daha kolay yırtılır. Bu bozulma servikal disk dejenerasyonu veya dejeneratif servikal disk hastalığı olarak bilinir.
Disk jenerasyonunun nedenleri genetik, yaş kaynaklı, travmaya, sigara gibi çevresel faktörler dahil olmak üzere birçok faktöre dayanıyor. Zamanla servikal diskler yumuşak içeriğinin bir kısmını kaybederek daha kırılgan hale gelir. Bu diskin dış katmanlarında küçük çatlaklara veya yırtılmalara neden olabiliyor. Diskin jöle benzeri iç kısmı yani nükleos, polyposos kısmı bu çatraklardan dışarı çıkarak servikal disk fıtığına neden olabiliyor.
Yaş, meslek ve genetik bu hastalık için risk faktörleridir. Boyun fıtığı genellikle 30 ve 50'li yaşlarda görülür. 80 yaş üzeri hastalarda da görülebilir. Ancak doğal yaşlanma süreci riskini korumasına ve yırtılmasına karşı bir şekilde geliştiğinden dolayı çok nadir yaşanır. Ayrıca fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalışanlar boyun fıtığı için daha fazla risk altındadır. Sık sık eşya kaldırmak, çekmek, itmek, vücudu bir tarafa bükmek, vücudu sık sık döndürmek ve de servikal disk fıtığı riskini artırabiliyor. Tabii ki bazı insanlar da servikal disk fıtığına kalıtsal olarak yakalanırlar.
Kollara, ellere ve parmaklara yayılan ağrı en sık görülen semptomlardan bazılarıdır. Disk boyunda yırtılırsa ağrı genellikle omuzlara, kollara ve parmaklara uzanır. Bu ağrı öksürürken, hapşırırken veya omurgayı hareket ettirirken kolda ve pazı kısmında da hissedilebilir. Ayrıca boyun fıtığı olan kişiler vücudun üst kısmında hasar görmüş, sinirlerden kaynaklı olarak omuzlarda, kollarda veya ellerde genellikle uyuşma veya karıncalanma hissederler. Ellerde veya kollarda güçsüzlük bu hastalığın başka bir yaygın belirtisidir. Hasar görmüş sinirlerden etkilenen kasların da zayıflayacağı söylenmelidir. Bu durum ise tökezlemenize veya nesnelleri tutmanızda sorunlar yaşamanıza neden olabilir.
Servikal disk dejenerasyonu ve boyun fıtığı semptomları genellikle karpal tünel sendromu, omuz kas problemleri ve gut veya damla hastalığı gibi diğer bozukluklara benzer. Bazen de hiçbir semptomu yoktur. Bilmeden boyun fıtığı ile karşılaşabilirsiniz. Disk sorunu belirtisi göstermeyen kişilerin omurilik sorunları yaşadığında çektirdikleri görüntülerde bazen servikal disk fıtığı da tesadüfen görülür. Bu hastalık sürecinde karmaşık komplikasyonlar ve semptomlar da yaşanabilir. Bazı hastalarda boyun fıtığı diskin omuriliğe baskı yaptığı omurilik kanalının daralmasına da yol açabilir.
Boyun fıtığı birkaç adımda gelişebilir. Disk yıpranması ve zayıflaması aşamasında yaşa bağlı kimyasal değişiklikler diski zayıflatır ancak fıtık tam olarak yaşanmaz. Orta derece çıkıntılı durumda diskin şekli veya konumu spinal kanalı içinde hafif bir sıkışma ile değişir. Bu duruma şişkin veya çıkıntılı disk de deniliyor. Şiddetli çıkıntı aşamasında jöle benzeri pulposos çekirdeği kauçuk misali görev yapan duvardan dışarı çıkar ancak diskin içinde kalır. Diskin kopması aşamasında disk çekirdeği diskin içinden çıkar ve omurilik kanalına doğru hareket eder.
Tahran Radyosu.
Doktor teşhis koymak için omurgadaki hareket kısıtlamaları, denge sorunları ve ağrı semptomlarının yanı sıra uzuv reflekslerinin eksikliği, kas zayıflığı, duyu kaybını gösteren fiziki muayenesini gerçekleştirir. Fizik muayeneden sonra doktorunuz daha yakından detaylara bakmak için röntgen, MR, bilgisayarlı tomografi taramaları, bilgisayarlı miyelogram veya kemik taramaları gibi çeşitli testlere başvurabilir.
Teşhisten sonra doktor çeşitli tedavilere başlar. Boyun fıtığına bağlı ağrının başlamasından sonra başvurulacak ilk yöntem 1 ila 2 günlük kısa bir dinlenme süresidir. Bu kısa dinlenme süresinden sonra eklem sertliğini veya kas zayıflığını önlemek için yeniden aktiviteye başlamak gerekiyor. Bazı durumlarda boyun omurgasını gevşetmeye ve servikal diski tedavi etmeye yardımcı olmak için tıbbi bir boyunluk veya atel önerilebilir. Sakinleştirici olan non-steroid anti-inflamator ilaçlar boyun fıtığından kaynaklanan şişme ve iltihabı azaltmak için kullanılır. Hem ağızdan hem de enjeksiyon yolu ile kortikosteroidler güçlü anti-inflamator etkileri nedeniyle bazen daha şiddetli kol ve boyun ağrıları için reçete edilir. Şiddetli kol ağrısı varsa epidural veya bloke edici enjeksiyonlar da önerilebilir.
Tetik nokta tedavisi doktorunuzun önerdiği bir diğer tedavidir. Tetik noktalara enjeksiyon omurga boyunca yumuşak dokuya veya ağrılı kaslara doğrudan uygulanan bir lokal anestetik enjeksiyonu içerir. Tetik noktalara enjeksiyonlar bazen ağrının kontrolünde yardımcı olsa da boyun fıtığının daimi tedavisine yardımcı olmaz.
Kayropraktik tekniklerde yardımcı tedaviye ek olarak servikal omurga problemlerini tedavi etmek için kullanılabilir. Sıradan yardımcı terapiler, masaj terapisi, sıcak ve soğuk terapi, hafif germe ve güçlendirme egzersizleri ve daha fazlasını içerebiliyor. Osteopati veya kemik tedavisi, servikal omurga fıtığı ağrısını tedavi etmek, boyun hareket menzilini düzeltmek ve dokuları ve kasları dengelemek için kullanılabilir. Bu yöntemin ayırt edici bir özelliği de genel sağlık durumunun temel bileşenlerinden biri olarak tüm vücut ve kas iskelet sisteminin tedavisine odaklanmasıdır.
Servikal omurga manipülasyonu, servikal disk fıtığı nedeniyle boyun ağrısı olan birçok hasta için doktorlar tarafından yaygın olarak kullanılan bir başka tekniktir. Servikal diski kontrol etmek için kayropraktik tedavinin hedefleri ağrı kesici, hareketin geliştirmesi ve baş ve boyun fonksiyonluğunun iyileştirmesidir.
Baştaki germe hareketleri sinir kökleri üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olabiliyor. Bu yöntem herkes için etkili değildir ancak yapılması kolaydır ve işe yararsa bir ev traksiyon cihazı kullanılarak yapılabilir. McKenzie egzersizleri kol ağrısını azaltmaya ve servikal disk fıtığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabiliyor. Erken aşamalarda bir fizyoterapist kas kramplarını azaltmaya yardımcı olmak için ısı ve buz tedavisi uygulayabilir veya doktorlar elektroterapi, akupunktur ve ultrason gibi yöntemleri de seçebilir. Boyun fıtığı için boyun güçlendirme egzersizleri de boyun fonksiyonunu iyileştirebilir, daha fazla hasar görme riskini azaltabilir ve boyun eklemlerinin iltihaplanmasını önleyebilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsuday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.